O zaman efendisi izin verene dek dönemez elbet. Bunu doğru konuşur gibi öyle bir gözünü kırpmadan söylemişti ki, kaynanası şaşkınlıklar içinde kalarak, "Ayol, böyle güzel haberi bana niye söylemedin? Ben onun anası değil miyim?" diye bağırdı. Ana bir yalan daha uydurarak, "Oğlun kimseye bir şey deme diye tembih etti de ondan," diye cevap verdi. "Hele anamın dili düşüktür, yalan yanlış herkese laf yapar," dedi. "Kapıyı beğenmez de hemen döner gelirse kimse bir şey bilmesin istedi." Koca karı değneğine dayanıp gelinin yüzüne bakarak, "Öyle dedi ha," diye güldü. Ama biraz da alınmıştı. "Gerçi laf etmesini eskiden beri severim ama dilim de gayrı öylesi düşük değildir elbet." Ana artık uydurduğu yalanı sık sık tekrarlıyor, büsbütün tamamlamak için ara sıra eklemeler bile yapıyordu. Köyün fitne karısı sık sık ananın kapısının önünden geçerdi. Duldu bu fitne kadın, ağabeyiyle birlikte oturur, çoluk çocuğu olmadığı için fazla işi uğraşı da olmazdı. Bütün gün oturur, diktiği çarıkların üstüne konacak küçük ipek güller yapmakla oyalanırdı. Bunun için görüp işittiklerini kafasında evirip çevirecek, tuhafına giden bir meseleyi içinden inceleyecek vakit bulurdu. Bu kez de ananın erkeğinin böyle gidip gelmeyişini kafasına taktı ve birkaç gün sonra aklına bir şey geldi. Fitne karı küçücük ayaklarının son hızıyla hemen sokağa fırlayıp ananın evine koştu ve kurnaz bir bakışla anaya, "Tuhaf şey," dedi. "Senin adam bu iş haberini kimden aldı? Öyle ya, köyümüze çoktandır mektup geldiği yok. Hele senin adama ömründe mektup geldiğini bilmiyorum." Oradan çıkıp gizlice köyün okuma yazma bilen tek adamının evine gitti. Köyden biri 40 yılın başı bir mektup yazacak olursa bu adam yazar, köylülere 40 yılda bir mektup gelince bu adam okur, böylece birkaç metelik kazanırdı. Fitne karı işte bu adama, geçen kuşaktan 3. Li'nin oğlu olan şu bizim 1. Li'ye şu son günlerde mektup filan geldi mi? Diye sordu. Adam gelmedi deyince fitne karı, ama gelmiş olsa gerek birkaç gün önce, diye dudak büktü. Karısının lakırdısı öyle. Bu kez adam kıskançlıkla, acaba mektubu bir başka köyün yazıcısına mı götürdüler, diye düşündü. Üst üste, mektup filan gelmedi, diye söylendi. Ben bilmesem kim bilecek, ne mektup geldi bu köye son günlerde, ne de köyden mektup gitti. Kimsenin gelip bana bir şey okuttuğu, yazdırdığı olmadı. Kimseye pul da satmadım bugünlerde. Oysa benden başkasında pul bulunmaz. Posta tatarı bizim köye uğrayalı 3 hafta oldu da geçti bile. Bu kez fitne karı bu işte iyice bir bit yeniği sezdi. Her yerde 1. Li'nin karısının yalan söylemiş olduğunu, çünkü adamın mektup filan almadığını gizliden gizliye yaymaya başladı. Bence 1. Li karısını bıraktı kaçtı, diyordu. O yeni urba uğruna kavga etmişlerdi de birbirlerine sövüp saydıklarını bütün köy duymamış mıydı? Hatta adam karısına vurup yere yıkmış değil miydi? Kendi çocukları söylüyordu. Bu laflar sonunda ananın kulağına gitmez olur mu? Ama o hiç istifini bozmadı. Mavi urbayı kendi eliyle erkeği şehre giysin diye diktiğini, kavgayı başka sebeple ettiklerini söyledi. Mektuba gelince, mektup gelmiş değildi ki, arkadaşı iş haberini deniz kıyısından gelen bir gezgin satıcı ile ağızdan göndermişti. İşte böyle ana durmadan yalan uydurmaya devam etti. Koca karı bu masallara bütün kalbiyle inanıyor ve durup durup oğlundan, oğlunun nasıl zengin olacağından söz açıyordu. Ana da hiç bozuntuya vermiyordu. Kocaları kaçıp aleme rezil olan kadınlar ağlar, ana hiç ağlamıyordu. Sonunda uydurduklarını herkesi inandırdı. Fitne kadının bile çenesi kapandı. Dul karı şimdi ancak ipekten çiçekleriyle uğraşırken kendi kendine "Görürüz bakalım," diye homurdanıyordu. "Hele biraz vakit geçsin, para mektup gönderecek mi görürüz. Bir gün dönüp gelecek mi onu da görürüz elbet." Böylece köyceğizi bir süre kaynaştıran bu küçük heyecanda yatıştı. Herkes yine kendi derdine daldı. Ana da, ananın masalı da unutuldu. Ancak o zaman ana hayatına yeni bir düzen vermek yoluna gitti. Erkeği gelecek diye umut bağladığı haftanın 7 günü de gelmiş geçmiş, erkeği geri dönmemişti. Bu arada pirinçler olgunlaştı, ağırlaşan sapsarı başlarını eğip beklediler. Ama erkek hala dönmüyordu. Kadın onları kendi başına biçti, hasat etti. Yalnızca komşuları olan emmioğlu kendi pirincini kesip topladıktan sonra 2 gün geldi, ona yardım etti. Ana yardım bulduğuna sevindi ama emmioğlundan çekinirdi de biraz. Çünkü bu az ama öz konuşan bir adamdı. Başkalarının işine karışmazdı ama soru sorunca açıkça sorduğundan ona yalan söylemesi pek güçtü. Neyse ki emmioğlu kadına hiçbir şey sormadı. Gerekenden fazla bir laf etmeksizin sessiz sedasız çalıştı. Giderken de emmioğlu kira vaktine kadar gelmezse ben gelir mal sahibinin payını ayırmakta sana yardım ederim dedi. Çünkü bu yeni vekil kurnaz sinsi herifin biri. Hem de yalnız bir kadının öyleleriyle iş görmesi doğru olmaz. Ana adama canı yürekten eksik olma dedi. Yardıma muhtaçtı çünkü. Mal sahibinin yeni vekilini pek az tanıyordu. Bu her tutumundan, her sözünden yapmacık kibarlık akan bir kasabalıydı. Böyle böyle günler ay oldu gitti. Her sabah ana şafaktan önce kalkıyor, hala uyuyan nine ile çocukların yemeğini hazırlıyor, bir koluna bebeğini, öbür eline kısa kıvrak orağını alarak daha herkes uykudayken tarlaya gidiyordu. Bebeği büyümüştü artık, oturduğu yerden kendi kendine oynuyordu. Avucunu toprak doldurup ağzına sokuyor, tadını beğenmeyip tükürüyor ama az sonra unutup yine yiyordu. Böylece üstü başı çamurlu tükürüğe bulanıp kalıyordu. Ama ne yaparsa yapsın, anasının ona bakacak zamanı yoktu. Çıkar yol yoktu. 2 kişinin işini görecek. Onun için durmadan çalışıyordu. Bebecik ağlarsa bırakıyordu. Ağlasın. Ancak yorulup da dinlenmeye oturduğu zaman memesini onun topraklı ağzına verecek fırsat bulabiliyordu. Çocuğun topraklı ağzıyla, elleriyle kendi vücudunu kirletmesine de aldırış edecek durumu yoktu. Böylece ana pirincin sert sarı tanelerini avuç avuç topladı. Her avuç dolusu pirinci almak için ayrı ayrı eğilip kalkarak hepsini topladı ve sepetlerin içine küme küme doldurdu. Hasat vakti dilenciler, çapulcular çiftçinin yere düşürdüğü pirinç tanelerini toplamak için tarlalara üşüşürlerdi. Ana onları görünce terden topraktan kararmış, yorgunluğunun acısıyla buruşmuş yüzünü onlara doğru çevirerek küfürler savurdu. Benim gibi erkeksiz tek başına bir kadının tarlasına gelmeye utanmıyor musunuz? Ben sizden daha yoksulum, dilenciler sizi, hırsız parçaları diye haykırdı. Hem onları hem analarıyla babalarına hem de çocuklarına öyle bir lanet etti ki çocuklar sonunda onun tarlasından çıkıp gittiler. Çünkü bu şiddetli lanetler gerçekten yerini bulur diye ödüleri kopmuştu. Sonra ana pirincini sepet sepet evinin avlusundaki döven yerine taşıdı. Mandayı köşedeki kaba ağaç dövene bağlayıp döven dövdü. Harman vaktinin o durgun sıcak günleri boyunca sabahtan akşama dek döndürdü durdu mandayı. Kendi de onunla birlikte döndü durdu. Sonra pirincin boş kalan kabuklarını toplayıp bir köşeye yığdı. Kabuksuz pirinç tanelerini de eliyle rüzgarda savurdu. Şimdi büyük oğlanı da işe koşmuştu. Oğlan biraz oyalansa ya da canı oyun istese ana kendi yorgunluğunun verdiği huysuzlukla, işten getirdiği usancın verdiği çaresizlikle çocuğu dövüyordu. Sıra pirincin tınazlanmasına gelince ana bunu beceremedi. Eskiden beri erkeğinin yapmış olduğu bir şeydi bu. Erkeği nedense tınaz işinden pek öyle yükünmez, tınazları pek güzel, düzgün hazırlar, üstlerini balçıkla iyice sıvardı. Bu kez ana emmioğluna başvurdu. Tınaz yapmasını öğrenmek istediğini söyledi. Erkeği şehirde 1 yıldan fazla kalacak olursa bir dahaki harman vaktinde tınazları yine büyük oğlanla birlikte kendi yapması gerekecekti. Emmioğlu geldi, ona tınaz yapmasını öğretti. Ana da boş durmadı. Tınazın çevresine sıvanan otları yerden alıp adamın eline verdi. Böylece pirinç harmanı da yapıldı bitti. Durmadan çalışmak anayı bir deri bir kemik bırakmış, etini canını eritip gitmişti. Cildi de güneşten, açık havadan kupkuru kesilmişti. Ama sütü hala boldu. Bazı kadınlar vardır, bütün yedikleri kendi etlerini, butlarını besler de çocuklarına hiç süt olmaz. Gel gelelim, bu kadın ana olmak için yaratılmıştı. Gövdesi sırasında bir deri bir kemik kalsa bile çocuklarının sütünü ihmal etmez, çocukların hatırı için kendi kendini harcardı.